Türk İdaret Tarihi Blok 15. Divanın asli üyelerinden olan defterdar, salı günleri arsa girer ve padişahı ne huzuruna çıkmadan önce de Veziri Azam'la görüşürdü. Nişancı 16. yüzyılın başlarına kadar nişancılar ilmiye sınıfı arasında kalemi kuvvetli olan kişiler arasından seçilirlerdi. Hatta bulundukları mevkiden ziyade sahip oldukları görev bakımından birinci derece memur sıfatını taşımaktaydılar. Osmanlı Devleti'nin arazi kayıtlarını içeren tahrir defterlerindeki düzeltme ve değişiklikleri yapmak da nişancının en önemli görevleri arasındaydı. Padişah mektuplarının yazımı ise 16. yüzyıldan itibaren Reis-ül Küttaplara devredilince nişancılar sadece tura çekme işiyle meşgul olmuşlardır. Ancak divanda hiçbir zaman birden fazla nişancı bulunmadığı düşünülmektedir. Diğer üyeler Rumeli Beylerbeyi Divanlı Hümayun'un en önemli üyelerinden olmasa da taşra örgütünün en önemli görevlisiydi ancak her toplantıya katılmazdı. Anadolu Beylerbeyi ise yetki alanına giren bir konu olması halinde toplantıya çağrılırdı. Diğer üyeler arasında ise Yeniçeri Ağası ve donanma kaptanı olan Kaptan Paşa'yı sayabiliriz. Şeyhül İslam ancak davet edilmesi durumunda divan toplantılarına katılabilmiştir. Divanı Hümayun hangi görevlilerden oluşur, ne zaman toplanır ve hangi konuları görüşürdü? Taşra Teşkilatı İdari Taksimat Osmanlı Devleti'nde başta merkez teşkilatı olmak üzere Taşra Teşkilatı Divanlı Hümayun'a bağlı iki birimden oluşmaktadır ki bunlar da eyalet ve kaza teşkilatlarıdır. Osmanlı Devleti'nin ilk devirlerinden itibaren Taşra İdaresi'nde her idari birime Divanlı Hümayun'dan iki amir tayin edilmiştir. Bunlardan ilki sultanın yürütme yetkisini elinde bulunduran ve askeri sınıftan olan bey ile diğeri sultanın hukuki yetkilerini kullanarak temsil eden ve ilmiye sınıfı mensubu olan kadı idi. Bey, kadının hükmü olmadan ceza veremezken, kadı da beyin izni olmadan bulunduğu 62 Türk İdare Tarihi, 5 kazada kendiliğinden bir yaptırımda bulunamazdı. Kadılar, mutlaka yüksek eğitim almış, medrese tahsilli kişiler arasından seçilirler ve 2 sene süre ile görevde kalırlardı. Osmanlı Devleti'nde taşra, idari bakımdan köy, nahiye, kaza, sancak ve eyaletlere ayrılmıştır ki kendisine bağlı olan köylerin nahiyelerle birleşmesinden kaza, kazaların birleşmesinden sancak, sancakların birleşmesinden de eyaletler meydana gelmiştir. Ancak ilk dönem Osmanlı Taşra Teşkilatı'nda bu tabirlerin birbirinin yerine kullanıldığı tespit edilmiştir. X ve kısmı. Asırlarda Edirne ve Paşa Livası, Vakşar Mülkler Mukatalar adlı eserinde beylerbeylik olmayan küçük yerlerin eyalet adı ile belirtildiği ve nahiye kelimesinin de beylerbeylik yerine kullanıldığını belirtilmiştir. Osmanlı teşkilat tarihinde idari teşkilatta en fazla yere sahip olanlar kaza ve sancaklardı. Kazaların yönetici sınıfı ise kadı, alaybeyi ve subaşılardan oluşuyordu. Osmanlı Devleti'nde kadılar diğer İslami devletlerdeki meslektaşlarına göre daha fazla yetkiye sahiptiler. Yargı kuvvetinin en önemli ismiydiler. Osmanlı Devleti'nin ilk kadısı daha Osman Bey zamanında bu göreve atanan kadı Dursun Fakih'tir. İlmiye sınıfından olan kadılar, şer'i ve hukuki işlerden sorumluydu ancak bütün yönetici zümre gibi askeri sınıfın bir üyesi konumundaydı. Kazanın iaşesinin temini, beledi ve adli işleri ile merkezden istenilen şeylerin temini ile görevlendirilmişti. Şer'i hukuku uygulamakla sorumlu olduğu için de reayanın devlet karşısındaki sözcüsü durumundaydılar. Bir bakıma devletle merkez arasında bir köprü görevini görmekteydiler. Diğer taraftan da yargı kuvvetinin sembolü olarak doğrudan merkeze sorumluydular. Subaşıların görevi ise kazaların asayişini sağlamaktı. Aşık Paşazade'ye göre Osmanlıların ilk atama yaptıkları memuriyetlerden biridir ve Osman Gazi, Karahisar'ı fethettiği zaman subaşılığa kardeşi Gündüz Bey'i atamıştır. Alaybeyleri ise kazanın askeri meselelerine bakardı. Kazaların birleşmesinden oluşan sancakların idaresi ise Sancak Bey'inin yönetimindeydi. Sancak kelimesinin 14. yüzyılda kullanımı şüpheli olsa da yaygın olarak kullanımı 15. yüzyıla rastlamaktadır. Aslında erken dönem Osmanlı tarihine baktığımızda ilk Osmanlı sancak beylerinin Orhan Gazi'nin oğullarından Süleyman Paşa ve Murat Gazi oldukları anlaşılmaktadır. Süleyman Paşa ve Murat Gazi gibi şehzadelerin yetişmeleri için bir sancağa atanmaları hariç tutulursa, sancak beyleri daha çok saray görevlileri, Ümera çocukları, alaybeyi, zaim, defter ketüdası, tımar ve hazine defterdarları gibi taşra yöneticilerinin arasından seçilirlerdi. Şehzadelere ve saray görevlilerine sancak verilmesine ise sancağa çıkmak adı verilmiştir. Sancağın en önemli idarecisi olan Sancak Bey'in görev ve sorumlulukları büyüktü. Askeri ve idari mesuliyetleri olan sancak beylerine sancakta asayiş ve emniyeti sağlamak, kalpazanlıkla mücadele etmek, özel görev için gelen devlet memurlarına yardımcı olmak gibi görevler yüklenmişti. Ayrıca savaş sırasında sancağında yer alan sipahilerle birlikte bağlı bulunduğu beylerbeyinin komutasında savaşa giderdi. Sınır bölgelerinde bulunan sancak beyleri ise bu görevlerin yanı sıra yabancı devletlerle ilişkilerin anlaşmalara uygun olarak yürütülmesinde de etkili ve görevliydiler. Bunların dışında idarelerinde bulundukları sancaklarda işlenen suçları ne cezalandırma görevi de sancak beylerine verilmişti. Osmanlı İdari Teşkilatı'nda sancakların birleşmesiyle de beylerbeylik oluşmaktaydı. 15. yüzyılda beylerbeyinin görev bölgesi için beylerbeylik veya vilayet adı kullanılırken, 16. yüzyılın sonlarından itibaren ise eyalet kelimesi kullanılmaya başlanmıştır. Osmanlı Devleti'nin Rumeli'ye geçişi ve yerleşmesinin ardından bu 3. ünite Osmanlı kuruluş döneminde yönetim yapısı 63. Yumuşak G. Yumuşak G. Dursun Fakih, 1300'lü yıllarda Karacahisar'a Osman Gazi tarafından atanmıştır. Ayrıca Dursun Fakih'e ait Osman Gazi'nin askerleri ile ilişkilerini anlatan Gazavatname önemli bir eserdir. Erken dönem Osmanlı kronik yazarlarından Aşık Paşazade Orhan Bey'in Kandırı İzmit yöresi sancağı Süleyman Paşa'ya, İnönü sancağını da diğer oğlu Murat Gazi'ye verdiğini belirtmiştir. Rada'da idari bir yapıya gereksinim duyulmuştur. Aslında Orhan Bey'in oğlu Süleyman Paşa bir beylerbeyiydi. İnalcık'ın da belirttiği gibi Rumeli beylerbeyliğinin çekirdeği daha Süleyman Paşa zamanında oluşturulmuştu. Ancak 1361'den sonra burada bir idari birim olarak Rumeli Beylerbeyliği makamı oluşturulmuş ve makama ilk Rumeli Beylerbeyi olarak Süleyman Paşa'nın da vefat etmiş olması nedeniyle Lala Şahin Paşa atanmıştır. Edirne'nin fethinde gösterdiği başarılar neticesinde Lala Şahin Paşa Rumeli Beylerbeyi olmuştur. 14. yüzyılda Beylerbeyler belli bir bölgenin idarecisi konumundan çok bütün ordu işlerinden sorumlu bir durumdaydılar. Ancak Rumeli'deki fetihlerin artması ve Anadolu ve Rumeli'nin tek bir beylerbeyi tarafından idaresi sıkıntı yaratacağından beylerbeylik makamı Anadolu ve Rumeli beylerbeylikleri olmak üzere ikiye çıkarılmıştır. Yıldırım Bayezid'in ilk zamanlarında da sadece bir beylerbeyi bulunuyordu ve Timurtaş Paşa bu görevdeydi. Ancak Karamanlılarla yaşanan gelişmeler neticesinde Anadolu'da bir kuvvet kumandanı ve idari personel bulundurulma gereği hissedilmiş ve Timurtaş Paşa Anadolu'ya gönderilerek 1393'te Ankara merkezli olan Anadolu Beylerbeyliği görevine atanmıştır. Şuruz Bey de Rumeli Beylerbeyliği görevine getirilmiştir. 1451 tarihine kadar Anadolu Beylerbeyliği'nin merkezi Ankara iken bu tarihten sonra Kütahya olmuştur. Daha sonra yeni fetihlerle birlikte Osmanlı sınırlarının genişlemesiyle beylerbeyliklerin eyalet sayısı da hızla artmıştır. 15. yüzyıla gelindiğinde ise 1413'te Rum, Sivas, Amasya ve 1481'de Karaman beylerbeylikleri de eklenerek sayıları 4'e yükselmiştir. Kendi bölgesinde hükümdarın temsilcisi konumunda olan beylerbeyler, beylerbeyi divanında askeri meselelerle ilgilenmek, bölgesinde asayiş ve güvenliği sağlamak, tımar tevcihinde bulunmak, bulunduğu bölgeyi yağmadan ve düşman askerinden korumak gibi görevlere sahipti. Ayrıca kendilerine emir geldiği zamanlarda da kendi bölgelerindeki sancak beyleri ve tımarlı sipahilerle birlikte savaşa katılmakla mükellef idiler. Osmanlı Taşra Teşkilatı'nın en büyük idari ve askeri amiri olan beylerbeyler, vilayet merkezlerinde oturmaktaydılar. Rumeli Beylerbeyi'nin merkezi Manastır iken Anadolu Beylerbeyi'nin merkezi Kütahya idi. Her ne kadar Osmanlı Devleti Anadolu topraklarında kurulmuş olsa da Rumeli Beylerbeyi Anadolu Beylerbeyi'nden daha önce gelirdi. Çünkü Rumeli Beylerbeyliği yukarıda da bahsettiğimiz gibi daha önce kurulması itibariyle de önceliğe sahipti. Divanlı Humayun Taşra İdaresi için hangi memurları görevlendirir ve bunların görevleri nelerdir? Erken dönem Osmanlı Devlet Teşkilatı'nda toprak idaresi Osmanlı Devleti de erken dönemlerden itibaren tıpkı Selçuklu, Türkiye Selçukluları, İlhanlılar, Türk Beylikleri dönemlerinde olduğu gibi yeni fethedilen yerleri bir takım asker ve kumandanlarına mülk olarak tahsis etmişlerdir. Hatta Bizanslıların kullandıkları pronoya sistemi de tımar sistemi ile aynı amaçlarla kullanılmıştır. Osmanlı Devleti de fethettiği yeni toprakları Büyük Selçuklular, Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beylikleri gibi bölerek yönetmeyi uygun görmüştür. Anadolu beyliklerinden aldıkları yerleri aynen korurlarken, Rumeli'den aldıkları toprakları devlet arazisi olarak kabul etmişler, sadece kilise ve manastırlara ait dini vakıfları tanımışlardır. Osmanlı Devleti'nde toprak idaresi bir takım idari ayrımlara tabi tutulmuştur. Diğer İslam devletlerinde olduğu gibi arazi taksimatına gidilmiş ve İslam hukuku gereğince devlet arazisi, arazi-i öşriye, arazi-i haraciye ve arazi-i emiriye yani 64 Türk idare tarihi Lala Şahin Paşa unvanını alan ilk Rumeli beylerbeyidir. Altı meri topraklar olmak üzere üçe ayrılmıştır. Osmanlıların toprakları bu şekilde tasnif biçimi toprakların tasarruf hakkını elinde tutan riayadan kaynaklanıyordu. İlki Müslümanlar, ikincisi gayrimüslimler tarafından tasarruf edilen topraklar için kullanılan tabirlerdir. Arazi-i emiriye ya da arz-i memleket denilen topraklar ise devlete ait olan meri topraklardır. Mülkiyeti devletin olan bu topraklarda tasarruf hakkı ise riayaya verilmiştir. Yeni fethedilen topraklarda bağ, bahçe ve meralar dışında bu gruba alınmış ve işlenmek şartıyla yine eski sahiplerine bırakılmıştır. Arazi-i emiriye işletenler, tarlalarına ait öşür ve resimleri, vergileri, her yıl devlet arazisi yerine hizmet karşılığı olarak kime tahsis edilmiş ise tespit edilen ürün miktarı ya da parayı ona verirlerdi. Miri topraklar, alınan vergilere ve büyüklüklerine göre de has, zihamet ve tımar olmak üzere üçe ayrılmıştı. Has, geliri 100.000 ve daha fazla olan toprağa denilirdi. Bu topraklar senelik geliri en yüksek olan topraklardır ve padişahtan başka, hanedan mensuplarına, vezirlere, beylerbeyleri ve sancak beylerine verilirdi. Zihamet ise senelik geliri 20.000 akçadan 100.000 akçaya kadar olan dirlikler için kullanılan bir tabirdi. Bu topraklar, eyalet merkezlerinde bulunan hazine ve tımar defterdarlarına, ziyamet ketüdalarına, sancaklardaki alaybeylerine, kale dizdarlarına, kapıcıbaşılara, divan defterhane ve hazine katiplerine verilmekteydi. Tımar, senelik geliri 1000 ile 20 bin akçe arasında olan dirliğe verilen addır. Arazi-i emiriye denilen topraklardan kılıç hakkı olarak sipahilere ve subaşılara verilen topraklardır. Tımar sistemi ile Osmanlı Devleti, bir takım asker ve memura geçimlerini ve hizmetlerine ait masraşları karşılamak üzere bazı bölgelerin gelirlerinin tahsis etmesi durumudur. Tımar sistemi, devletin askeri gücü ile olduğu gibi iktisadi ve sosyal durumuyla da alakalı bir durumdur. Osmanlı Devleti'nin en kuvvetli süvari birlikleri bu sistem sayesinde devlete bir külfet getirmeden yetiştirilmiştir. Aynı zamanda bu sistem sayesinde devletin merkezi topraklarındaki tarım üretimini de kontrol etmekteydi. Devlet buradaki üretimden aldığı verginin dışında halkın gıda ihtiyacını da güvence altına almıştır. Sipahi bu vergiyi tahsil eder ve asker olarak ihtiyaçlarını karşılar. 3. Ünite Osmanlı kuruluş döneminde yönetim yapısı 65 resim 3.4 Sipahi Albrecht Dürer 1495. Böylece devlet iki yönlü bir fayda sağlamıştır. Bir yandan tımar toprağının düzgün işlenmesi ve üretimini denetleyen sipahi, diğer yanda devletin buradaki kontrol aracıdır. Reaya'nın toprağı terk etmemesine çalışır. Reaya'nın evliliği dahi sipahinin iznine bağlıdır. Dolayısıyla sosyal açıdan devletin taşradaki halkı denetleme görevini de yerine getirir. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde kullanıldığı şüphesiz olan tımar sistemine dair günümüze ulaşabilen en erken tarihli kayıt ise Murad dönemine aittir. Bu dönemdeki bilinen ilk tımar tevcihi Gelibolu'nun fethini müteakip yapılan tevcihleridir. Osmanlı Devleti'nde arazi-i emiriyeden başka vakıf ve mülk topraklar da mevcuttu. Vakıf topraklarından vergi alınmaz, gelirleri ise cami, medrese, imarethane gibi hayır işlerine harcanırdı. Vakıf reayası arazi hangi vakfa tahsis edilmişse gelirlerini yani broşür ve resmini vakfın mütevellisine verir ve o da gerekli işlemler için kullanırdı. Vakıf arazileri satılmaz ve hediye edilemezdi. Mülk araziler ise hizmet karşılığı verilen topraklar idi. Mülklerin de satılıp hediye edilmesi yasak olduğu gibi müdahale edilemezdi. Askeri teşkilat Osmanlı Devlet Teşkilatı içinde askeri teşkilatın önemli bir yeri vardır. Bir bakıma askeri devlet diyebileceğimiz Osmanlı Devleti'nin en önemli mevkileri bu sınıfın elinde olmuştur. Ancak kuruluş yıllarında gönüllü askerlerden oluşan bir güce sahipti. Osman Gazi'nin şöhreti yayılıp beyliğin toprakları genişledikçe bu gönüllü savaşçıların sayısı artmaya başlamıştır. Kuruluş döneminde yapılan ilk fetihler ise daha çok beyliğe tabi olan atlı aşiret kuvvetleri sayesinde yapılabilmiştir. Osmanlı askeri teşkilatının oluşmasında Türkiye Selçukluları, İlhanlık ve Memlüklerin etkisi görülmektedir. Yaya ve Müsellemler Orhan Bey, atlı süvari birlikleri olan aşiret kuvvetlerinin yerine kendi askeri birliğini kurmak istemiş ve Veziri Alaeddin Paşa ve o dönem kadılık makamında bulunan Çandarlı Halil'in tavsiyeleriyle Türk gençlerinden oluşan Yaya ve Müsellem adlı iki sınıf piyade ve süvari sınıfı meydana getirilmiştir. Türk İdare Tarihi 15 No'lu bloğun sonu.